Birinci Yuhanna mektubunda değil mi? İkinci bölümde 2:28 ne diyordu? Mesih'te yaşayın ki kendisi göründüğünde cesaretimiz olsun ve geldiğinde bizler onun önünde utanç içinde kalmayalım. Bu çok önemli bir ayet. Burada noktalamıştım. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz değerli kardeşler. Mesih'te yaşayın ki, Mesih'le birlikte varlığınızı sürdürün ki diyor, o geldiğinde cesaretimiz olsun. Şimdi ne zaman cesaretimiz olur? Şimdi eğer sevgili kardeşler, kutsal kitapta diyor ya Pavlos, eğer Tanrı beni eleştirmiyorsa Rabbin huzuruna çıkma cesaretim vardır diyor. Şimdi eğer ben Hasan abinin önüne çıkmak beni utandıracak bir şey varsa aramızda, ben onun karşısına çıkamam. Tanrı'nın karşısına çıkarken de utanç duymayalım. Nasıl? Demek ki burada ödüllerle ilgili bir gerçek var. Her birimiz ödüllendirileceğiz. Neyle? Rabbin vereceği taçlarla. Her birimizin tacı, hizmet tacı farklı olacak. Hizmet ödülü farklı olacak. Benim ödülüm Bakkaz abininkine benzemeyecek. Senin ödülün öbürünkine benzemeyecek. Hangi oranda hizmet ettiysek, ettiğimiz oranda karşılığını bir ödül olarak, bir taç olaraktan alacağız. Onun için İsa'nın çok güzel bir sözü var. Vahiy 22. bölümde. Vahiy 22. bölümde 12. ayette diyor ki, verdiğim ödüller yanımdadır. İsa diyor, verdiğim ödüller yanımdadır. Herkes yaptığının karşılığını alacaktır. Bu kadar kesin, ben söylemiyorum. Herkes, yani bizim Türkçe'de güzel bir ifade var. Her koyun kendi bacağından asılacak. Ben senin yanında şefaatçi olamayacağım. Ben tek başıma Tanrı'nın karşısına çıkacağım. Alnım ak, yüzüm pak mı? Cesaretle çıkmaya gücüm var mı? O konumda mıyım? O yeterlikte miyim sevgili kardeşler? Ama ben inanıyorum ki o gün geldiğinde birçok kişi ödül arayacak, ödülünü arayacak ama bulamayacak. İmanlı deyip de o imanlı olmayı hayatında gösteremediği için, hizmet edemediği için sevgili kardeşler. Onun için Pavlos bunu çok açık bir dille Korintos'a yazılan mektubun 3. bölümünde bunu açıklıyor. Okursunuz sonra geniş bir şey, 13. ayetten 15. ayete kadar. Değil mi? Kimisi diyor ottan kuracak, kimisi çalıdan kuracak, kiminin yanacak, kiminin yanmayacak. Kurtuluşumuz kesin olduğunu söylüyor ama ödüller çıra gibi pıs diye yanacak. Neyle kuracağız? Verdiğimiz hizmet hangi oranda içtenlik kazanıyor? O açıdan bizim kurtuluşumuz kesin. Kurtuluşumuz kesin. Bundan şüphemiz yok. Burada söylenen, bu 1. Yuhanna'daki ayette söylenen gerçek ödüllerle ilgilidir. Kurtuluşumuz kesin ama ödüller verdiğimiz hizmet oranında olacak. Evet. Şimdi bu Philadelphia topluluğunun göze batan, önde görünen en önemli özelliği neydi? Sık sık burada söyledik. Neydi bu topluluğun önemli özelliği? İlk özelliği küçük topluluk olması, değil mi? Bunun ilk göze çarpan özelliği yetersiz, güçten yoksun, küçük bir topluluk olması. Ama size şunu söylemek istiyorum. Hani Kersin söyledi ya, küçüktü ama buna rağmen işleriyle o küçük gücün, yetersizliğin ne kadar aslında yeterli olduğunu gösterdiler. Onun için bu kilisenin küçük bir güce sahip olması aslında olumsuz değil. Olumlu anlamda. Küçük ama buna rağmen Rab'deki hizmetinde istekli ve ateşli değerli kardeşler. Ve bu topluluk çok enteresan bir şekilde sosyal konumları çok düşük bir topluluktu. Maddi durumları pek iyi değildi bu topluluğun. Ama buna rağmen hizmet etmekte, Rabbi yaşamlarında yansıtmakta geri durmadılar. Bu çok önemli. Yani biz bazen diyoruz ya, yorgunum, yetersizim, gücüm yok, bende o yetenek yok, ben konuşamam. Hayır. Onlar da aynı durumdaydılar. Ama buna rağmen o küçücük miktarı, o oranı, o oranla, Rabbe teslim edilen o oranla ne kadar büyük işler yaptığını gösterdiler sevgili kardeşler. Onun için bu noktada Pavlos çok güzel bir şekilde Korintoslara yazdığı ikinci mektubunda bunu destekleyen bir ifade var. Yani zayıflıkla, yetersizlikle, güçsüzlükle neler yapılabileceğini açıklayan bir ayet. İsterseniz bakalım Korintoslara yazmış olduğu ikinci mektubun 12. bölüm. 2. Korintoslar 12. bölüm ayet 10. Bakın şöyle söylüyor. Bu nedenle Mesih uğruna güçsüzlükleri, hakaretleri, zorlukları, zulümleri, darlıkları, üçkağıtçılıkları ne ilave ederseniz, diyor ki Pavlos, sevinçle karşılıyorum. Kafayı mı yedi bu Pavlos? Yani doğal insanın düşüncesinin tam tersi. Bakın, Mesih uğruna diyor, güçsüzlükleri, hakaretleri, zorlukları, zulümleri ve darlıkları sevinçle karşılıyorum. Neden? Neden sorusuna verilen yanıt çok önemli. Çünkü diyor, ne zaman güçsüzsem, devam edin, o zaman güçlüyüm. Bakın burada çok önemli bir giz var. Ne demek istiyor Pavlos burada? Ne zaman güçsüzsem diyor, o zaman güçlüyüm. Efendim?
İsa vardı.
Tabii, doğru. İsa vardı. Ve Pavlos diyor ki, ben ne zaman güçsüzsem yalnız değilim diyor. Doğru. O zaman güçlüyüm diyor. Pavlos burada ne demek istiyor? Aslında çok güzel, basit bir şey söylemek istiyor burada. Ne zaman güçsüzsem o zaman güçlüyüm ifadesini kullanmakla.
Mesih uğruna.
Mesih uğruna tabii. O orası kesin. Mesih, kendi kafamız uğruna değil. Mesih uğruna, evet.
Demek istediği, biz ne kadar güçsüz olursak o kadar daha iyi bizim için.
Ya, evet. Demek ki güçsüzlüğümüzün farkına varıp kendimizi tamamen onun ellerine teslim ettiğimizde, dikkat edin, güçsüzlüğümüzü görüyoruz, yetersizliğimizi görüyoruz ve onun farkına varıyoruz ve o güçsüzlüğümüzü Rabbin ellerine teslim ediyoruz ve teslim ettiğimizde ne ortaya çıkıyor? Biz güçsüzlüğümüzü teslim ettiğimizde Rabbin gücü ortaya çıkıyor ve o zaman görüyoruz ki o gücün ne kadar farklı bir güç olduğunu. Dikkat edin, dengeyi görebiliyor musunuz? Harika bir şey var burada. Ben güçsüzlüğümü Rabbin eline teslim ediyorum ve o güçsüzlüğü Rabbin eline teslim ettiğim zaman Rabbin gücü devreye giriyor, onun o gücün ortaya çıkmasını sağlıyor ve ben görüyorum ki, oh Recep, ben bu kadar yetersizim ama yetersiz olmama rağmen aslında ben yeterliyim. Ama kiminle yeterliyim? İsa Mesih'in gücüyle. Rabbin gücüyle yeterliyim. O gücün, Rab İsa Mesih'in gücünün ne kadar büyük bir güç olduğunu görmek istiyor musun? Görmek istiyor musun o gücün ne kadar büyük bir güç olduğunu görmek istiyor musun? O zaman güçsüzlüğünde Rabbinin eline teslim et o güçsüzlüğünü. O zaman göreceksin o gücün ne kadar güçlü olduğunu değerli kardeşler. Bunu büyük coşkuyla söylemek istiyorum. Gerçekten Rab bize konuşuyor. Bizim bu küçük sürüye bugün de konuşuyor değerli kardeşler. Sayıca az ama ruhsal açıdan güçlü bir topluluk. Neden? İşte bu toplulukta bir şey yaptı. O yetersizliği Tanrı'nın eline teslim etti. Güçsüzlük Tanrı'nın eline teslim edildi. Demek ki bunu nereden görüyoruz? Birçok canlar bu topluluk aracılığıyla kurtuluş buldu. Birçok canların yaşamı bu topluluk aracılığıyla değişti. Ve topluluğu oluşturan canlar aracılığıyla iyi haber ne oldu? Kurtuluş haberi geniş bir alana yayıldı. Kimin aracılığıyla? O topluluk aracılığıyla. Bakın, küçük bir sürüyüz değil mi? Bizim aracılığımızla canlar kurtuluşa ulaşıyor mu? Canlar kurtuluyor mu? Bizim aracılığımızla insanların hayatı değişiyor mu? Yoksa daha mı kötüye gidiyor? Bakın, çok önemli. Ben de dahil. Benim hayatım kişiyi Rab'den uzaklaştırıyor mu? Yoksa Rab'be mi yaklaştırıyor? Bu topluluk iyi haberi cesaretle yaydı. Geniş bir alana yaydı. Biz de yayalım. Bulunduğumuz her alanda bu haberi yaymakla sorumlu insanlarız değerli kardeşler. Burada bize şöyle bir düşünce ortaya çıkarıyor. Tanrı küçücük şeyleri ne kadar güzel kullanıyor. Kutsal kitapta örnekleri var mı? Tanrı küçük şeyleri alıyor, kullanıyor ve kendi yüceliğini gösteriyor. Ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Verir misiniz bir örnek bana?
Yusuf'un hayatı.
Firavun'a
hemen hemen eşiydi. Şimdi devlet
üzerine. Evet. Yusuf'un hayatı çok önemli. Başka bir çok örnek verebiliriz. Çok örnekler var. Evet. Eyüp zengindi. Eyüp'ün her şeyi vardı. Tam tersi. Eyüp güçlüydü. Fiziki anlamda güçlü bir kişiydi. Her şeyini yitirdi. Sınanmadan geçti. Ama o dayandı. Sınanmaya dayandı. Ama küçük olaraktan...
Muaz'ı.
Musa çok güzel bir örnektir.
Nuh peygamber tabii gemi yaparken kılavuzu yok, şeyi yok.
Tabii o da bir açıdan...
Onu Ararat'a götürdü.
Doğru, doğru.
Davut,
evet.
İsa'nın kendisi küçük bir bebek olarak
görünüyor. Ufacık bir bebek, samanlıkta, yemlikte yatan bebek. Değil mi? Ya değerli kardeşler bakın, ben her zaman burada söylüyorum onu. İsa Mesih 12 öğrenciyle dünyanın gidişatını değiştirdi. Böyle bir şey var mı ya?
Var.
Var mı böyle bir şey? İsa Mesih 12 kişiyle dünyanın gidişatını değiştirdi. Bana hatırlattı Kersin. Davut deyince aklıma ne geliyor biliyor musun? Davut deyince aklıma ne geliyor? Biliyor musunuz? Davut biriyle savaştı.
Goliat
neyi simgeliyor? Goliat dünyanın gücünü simgeliyor. Goliat dünyanın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Ama Goliat'ın karşısında kim duruyordu? Basit bir çoban. Koyun çobanı. Her zaman diyor ya sana ben bir çobanım. Hep kendini alçaltıyor. Ben de pasaklıyım diyorum. Bana diyor ki pasaklı deme. Değerli kardeşler, o koskoca devin karşısında, o dünya gücünün karşısında basit, genç ve diyorlar küçük boylu basit bir çoban duruyordu. Ama hatırlıyor musunuz? Bunu okuyun. Yanılmıyorsam Samuel'de olacak. Samuel 2. Samuel ya da 1. Samuel 17. bölüm. 16 ya da 17. bölüm olacak büyük bir olasılıkla. Değil mi? 17:45. 17:45. Lütfen o çok harika bir olay. Onu okuduğum zaman tüylerim diken diken oluyor. Çok duygulanıyorum. Gerçekten çok duygulanıyorum. kullandığı ifadelere bakın değerli kardeşler. Davut diyor ki, o basit çoban ama kime inandığını biliyor, kime ait olduğunu biliyor. Diyor ki, sen kılıçla geliyorsun, sen mızrakla geliyorsun, sen palayla geliyorsun üzerime. Ama diyor ki, ben her şeye egemen Rabbin adıyla senin önüne geliyorum. Bakın, bundan daha güzel bir şey olur mu ya? Lütfen söyleyin bana değerli kardeşler. İnsanlar bize silahla geliyor, palayla geliyor. Bu söz olarak olabilir, eylem olarak olabilir. Ama biz onlara nasıl karşılık veriyoruz? Rabbin gücüyle. Bakın, çok önemli, lütfen. Tekrar okuyorum. Sen kılıçla, mızrakla, palayla geliyorsun üzerime. Ey Golyat! Ama şunu iyi bil diyor. Ben, bu gördüğün küçük çoban var ya, basit çoban, ben diyor, her şeye egemen Rabbin adıyla, İsa Mesih'in adıyla geliyorum. İşte bunun bilincinde misin? Hangi konumda olduğunu biliyor musun? Değerli kardeşler, sen hangi seviyedesin? Belki sen zamanın yok. Belki gücün çok az. Belki yeteneksizsin. Belki kendini bir hiç görüyorsun. Ama sende olan dünyada olandan büyüktür. Amin. Size bir ayet daha okuyayım. Bir ayet daha okuyayım size. 1. Yuhanna mektubunu açın. 5. bölümü. 1. Yuhanna mektubunun 5. bölümünü açın. Ve 4. ayeti orada bir kardeş okusun lütfen. Tabii Markas abi bulduysa okur. Kim o bulduysa okusun.
5. bölüm. 5. bölüm.
1. Yuhanna mektubu umarım doğrudur. 5-4. Evet, ne diyor?
Bu eyvanların altında kör kötürüm.
Bak Yuhanna okusun. Abi okusana şey.
Yuhanna.
Oku, 1. Yuhanna dedim.
5-4.
Oku bakalım.
Tanrı'dan doğmuş olan herkes dünyayı yener.
Evet. Sonra ondan sonraki önemli.
Dünyaya karşı zafer kazanan imanımızdır.
Bak, bunun altını çizin. Zaferi sağlayan nedir?
İman.
Golyat'ı yıkan nedir? Davut'un imanıdır. Ama kime iman ettiğin çok önemli. Bakın, bu çok önemli. Kime iman ediyorsun? Eğer İsa Mesih'e iman etmiyorsan mümkün değil. Kime iman ettiğin çok önemli. Bak, dünyaya üstün gelen zafer ise, yengi ise imanımızdır. Demek ki biz değerli kardeşler bunu çok iyi anlamamız lazım. Dünyaya nasıl üstün gelebiliriz? İmanımızla. Onun için kutsal sözde Yuhanna, yine 1. Yuhanna mektubunda 4. bölümde diyor ki, içinizdeki ruh dünyadakinden çok daha üstündür. Amin diyelim mi?
Amin.
İçinizdeki ruh 4-4, sanırım 4. ayet, 1. Yuhanna 4-4'te. İçinizdeki ruh dünyadakinden çok çok daha üstündür. Amin. Amin. Evet, diyebiliriz ki bu topluluk sayıca azdı, küçük bir topluluktu, ama söze bağlılıklarından dolayı, söz ile iç içe olmuş olduklarından dolayı yeterliydiler. Bakın, azdı gücü ama Tanrı'nın gözünde yeterliydi değerli kardeşler. Bu topluluğun ikinci özelliği neydi? Birinci özelliği küçük bir topluluktu. Bu topluluğun ikinci özelliği neydi? Kardeşlik, bağlılık, doğru. 7 ve 8. ayetlere bakın. Hemen bakın. Vahiy 3. bölümün 7 ve 8. ayetlere bakın. Orada saklı. İkinci özelliği ne diyor? sözüme uydun. Ne demek bu? Sözüme uydun. Yani sadık bir topluluktu. Kardeşim. Bana sorun. 28 yıllık iman hayatında ne yapmaya çalışıyorsun? Ben size iki şey söylemeyeceğim. Üç şey de söylemeyeceğim. Bir tek şeyi yapmaya çalışıyorum. Neyi biliyor musunuz? Rabbe sadık olmaya çalışıyorum. Tanrı Adem'le Havva'dan ne bekledi biliyor musunuz? 10 tane şey beklemedi. Sadakat bekledi. Onu bile beceremediler. Tanrı bizden sadakat bekliyor. Bakın, bu topluluğun ikinci özelliği. Sözüme uydun. Demek ki sadık bir topluluk. Söze sadık. Sözün çizgisinde kalan, söze göre yaşayan, hayatına yön veren. Düşünüyorum, Tanrı adamı Eyüp. Eyüp'ten örnek verelim. Eyüp'ü düşünün. Eyüp da bu gerçeği çok güzel kavradı. Yani eğer ben fiziki anlamda da olsun, ruhsal anlamda da olsun varlığımı dolu dolu yaşamak istiyorsam bunun tek bir dayanağı olmalı. Rabbin sözü. Bakın Eyüp'e bakın. Eyüp bunu güzel açıklıyor. 12. ayet 23. bölüm Eyüp 23 ayet 12. Buldunuz mu? Eyüp 23 ayet 12 ne diyor?
Kentlerden insan ilişkileri yükseliyor. Yaralı canlar feryat ediyor.
Yanlış mı söylüyorum Hakkı abi, sen mi yanlış okuyorsun?
23-12.
23. bölüm 12. ayet mi?
24-12 okudum ben. 24-12.
Ağzından çıkan, evet söyle Bülent, evet.
Ağzından çıkan buyruklardan ayrılmadım.
Çok önemli, bir daha söyle.
Ağzından çıkan buyruklardan ayrılmadım.
Demek ki Rabbin sözü ne söylediyse Rab, Eyüp ne diyor? Ayrılmadım. Evet.
Günlük ekmeğimden çok ağzından çıkan sözlere değer verdim.
Biz hayatımıza neye değer veriyoruz? Hayatımızda biz neye değer veriyoruz sevgili kardeşler? Ben kendime de soruyorum bu soruyu. Hayatımda ben neye değer veriyorum? Bakın Eyüp ne diyor? O kadar zengin olmasına rağmen, her şeyin sahibi, insan gözünde zengin, varlıklı bir kişi, bakın ne diyor? Ağzından çıkan buyruklardan ayrılmadım diyor. Ve ikincisi çok önemli. Günlük ekmeğimden çok ağzından çıkan sözlere değer verdim. Ben bunu okurken okudup geçtik, hatta biz buna çalıştık bile. İsviçre'de yılda bir kez yaptığımız seminerde. Yaptık bile, çalıştık bile buna. Ama bu kelime üzerinde hiç durmadım o kadar fazla. Eyüp burada bize güzel bir mesaj veriyor. Hayatımda benim önemli olan nedir? Hayatımda önemli olan nedir? Önde duran nedir sevgili kardeşler? Rabbin sözü ne diyor? Benim yolum için ışık. Bir çırağı olduğunu söylüyor değil mi? Demek ki Eyüp şunu söylüyor. Benim hayatımda attığım adımlarda temel dayanak Rabbin sözü. Ama ilginç olan sadece Eyüp Rabbin sözünün kendisini aydınlattığını söylemiyor. Aynı zamanda da diyor ki o söz var ya, o söz yediğim içtiğim yemekten de daha da önemli. Bunu söyleyebiliyor musun? Burada şu demek değildir. Yemek hiç önemli değil. Yemek fiziki ihtiyacımız önemli ama her şey değil. Her şey değil. Fiziksel gıda tabii ki önemli ama her şey değil sevgili kardeşim. Onun için Yeremia peygamber 15. bölümde şu gerçeğin altını önemli altını çizer. Sözlerini bulur bulmaz yedim. Koklamadı. Bir kavanozdaki bal gibi alıp bir parmak alıp ağzına atmadı. Yeremia diyor ki yedim. Sözlerini yedim. Bana neşe, yüreğime sevinç oldu. Ne zaman sevinç oldu? Tattığında mı? Hayır. Adet yerini bulsun diye okuyup geçtiğinde mi? Hayır. Yediğinde. Demek ki sözü yediğin zaman, çiğnemeye başladığın zaman, üzerinde derin derin düşündüğün zaman, vakit geçirdiğin zaman, işte o zaman yararını görüyorsun. Rabbin sözü sana o zaman yarar getiriyor sevgili kardeşler. Yeremia bunu 15. bölümde açıkça ifade ediyor. 16. ayette. Şimdi ona ait olduğumuzu söyleyebiliyorsak değerli kardeşler, demek ki Rabbin sözü yaşamımızın ön koltuğuna oturması gerekiyor. Hatırlayın, hatırlayın. İsa'ya bir gün öğrencileri bir şey sordular. Dediler ki, sen hani yemek yemedi ya uzun zaman. Yemek yemesini söylediler öğrenciler. İsa'ya yemek yemesini söylediler. İsa bir şey söyledi. Benim başka bir yiyeceğim var dedi. Değil mi? Ve nasıl devam etti? Belki o bölüme bakın, 4. Yuhanna 4. bölümde 34. ayette diyor ki, 34. ayette şöyle dedi: benim yemeğim beni gönderenin isteğini yerine getirmektir. Nokta. Benim yemeğim, İsa oradan yemeğe karşı değildi. Ama orada bir gerçeği öne çıkardı. Hayatımızda en ona önemli olan nedir? Değerli kardeşler, nedir Allah aşkına? Tanrı bizi aç mı bırakıyor? Hele bu ülkede hiç kimse aç olmaz, aç kalmaz. Ben bunu açık bir dille söylüyorum. İsa bunu açık bir dille ifade ediyor. Babanın isteğini yerine getirmek. Benim de yemeğim ne olsun biliyor musunuz? Rabbe hizmet etmek olsun. Rabbe hizmet etmek. Sen Rabbe hizmet ettikçe, sen emek verdikçe göreceksin ki hayatında, aile yaşamında, iş yaşamında farkı bak. O zaman nasıl göreceksin? O zaman anlayacaksın net bir şekilde sevgili kardeşim. Bunu Philadelphia topluluğu çok güzel becerdi, yaptı. Ve bu topluluğun üçüncü özelliği neydi? Üçüncü özelliğini söyleyin. Üçüncü özelliği. Küçük bir topluluktu. Söze sadık bir topluluktu. Üçüncü özellik neydi? Amin. Şimdi bakın, bana hemen bunu söyleyebilirsiniz. Diyebilirsiniz ya Recep, ben hayatımda İsa Mesih'i inkar etmedim. Doğru, inanırım. Ben de sözde hiç inkar etmedim. İsa, seni kabul etmiyorum artık. Hayatımdan çek git. Hiçbir zaman bunu söylemedim. Bak hacı cesaretle söylüyor. Ben hacı gibi hiçbir zaman yapmadım hayatımda. Bakın, kendimi üstün görmüyorum. Sakın yanlış anlamayın. O hacıdır. Herkes Recep gibi olsun demiyoruz. Herkes Hasan gibi de olmasın. Herkes kimse olsun. O ayrı bir olay. Ama ben yapmadım. Ben sıkıntılı dönemlerde bile ihsan ettiğimi hatırlamıyorum sevgili kardeşler. Ama çok ağladım. Gözyaşı döktüm. Gözyaşı döktüm. Bu topluluk diyor ki adımı inkar etmedin. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bana göre biz sözde değil ama hayatımızla Rabbi inkar ediyoruz. Var mı bunun tersini söyleyebilecek? Doğru. Hayatımızla, yani ben sözlerini inkar etmiyorum ama hayatıma bakıyorum, en önde başka şeyler önde. Bazen gelenek ve görenekler daha çok ağır basıyor. Annem ne der, babam ne der, komşum ne der, gitmesem ayıp olur. Bakın değerli kardeşler, ben burada bir şeyler söylüyorum. Sakın kimse yanlış anlamasın. Kimseye değil bu. Bu hepimiz için geçerli. Buradaki sözler benim için de, hepimiz için de geçerli. Benim de tanıdıklarım trafik kazası geçirdi, hastalandı, hastaneye düştü, ölüm oldu. Ama hiçbir zaman pazar günü kiliseyi terk edip de gitmedim. Hayatımın 28 yıllık iman hayatında hiç bunu yapmadım. Onların ne düşündüğü benim için önemli değil. Ama ben cumartesi günü ya da pazartesi günü ilk sıraya onları koydum. Gittim, geçmiş olsun dedim. Ya da başsağlığı diledim. Onların yanında olmaya çalıştım. Onlara destek olmaya çalıştım. Ama pazarı geride bırakmadım. Sen söyledin değil mi? Bir toplantıya gitmedim, o gün zehir oldu diyor. Rab ona açıkça konuşar kardeşimize. Hayatımızda değerli kardeşler, ben düşünebilirim ya, ben diyorum ki bunu yapmazsam yapamam. Ben bunu yapmam lazım. Ama sen bunu böyle düşünüyorsun. Sen tam tersini yap. Bırak onu. Rab yeter artık, ben yapacağımı yaptım. Ne istiyorsan onu yap. Dediğin zaman ne olacak biliyor musunuz? Tam tersi olacak. Farklı bir şekilde hayatında bereket göreceksin. Ben bunun reklamını burada yapmıyorum. Gerçeği söylüyorum. Üçüncü nokta, adımı inkar etmedin. Peki, dördüncü noktası neydi bu topluluğun? Son nokta. Dördüncü nokta neydi? Bak, onuncu ayete bakın. Üçüncü bölümün onuncu ayetine bakın. Orada dördüncü nokta açıklanıyor. Ne diyor? Sözüme uyarak sabırla dayandın diyor. Ha, sabırla, sabır gösterdi. Yani emirlerimi yerine getirmede durum ve şartlar ne olursa olsun sabır gösterdin diyordu. Sabır gösterdin. Sıkıntı olmuş, sorun ne olursa olsun ama sen sabır gösterdin. Tüm zorluklar karşısında. Değerli kardeşler, İsa Mesih en güzel örnek değil midir? Bizimle birlikte olacağı o sevinci düşündü. İleriye baktığında yaşayacağı o sevinci düşündü. O sevinç İsa'da ne sağladı? Tüm acılara katlanmasını sağladı. Bütün acılara katlandı İsa Mesih. Yüzüne tükürüldü, katlandı. Hakarete uğradı, katlandı. Büyük acılar çekti İsa, gırbaçlandı. Çektiğinde gırbacı, deriler aşağı iniyordu. O kadar korkunç, çünkü metal parçaları vardı o gırbacın ucunda. Bunların hepsine katlandı. Neden? Seninle birlikte yaşayacağı o ileriye baktığında, seninle birlikte yaşayacağı o sevinç için. Tüm acılara katlanmasını sağladı. İşte Rab'le birlikte olacağımız o sevinç acılara katlanmamızı sağlasın. Değerli kardeşler. Zorluklardan geçmemize yardımcı olsun. Onun için Pavlos diyor ki habercilerin işleri Selanikliler'e yazılan ikinci mektupta diyor ki Rab yüreklerinizi Tanrı'nın sevgisine ve Mesih'in sabrına yöneltsin. Hepimizi Rab Mesih'in sabrına yöneltsin. Rab hepimizi Rabbin sevgisine yöneltsin sevgili kardeşler. Evet, bu topluluk, hızlı hızlı gidiyorum, kapayacağım şimdi. Bu topluluk Rab'be sadık kalmış, iyi işler yapma konusunda gayret göstermiş, insansal zayıflıklarında bile Rab'be güvenmiş ve sonuç olarak gerçeği yaşamlarında yaşayarak koruyabilmişlerdi değerli kardeşler. Hiçbir durumda İsa Mesih'i yaşamlarında yatsımadılar, inkar etmediler. Zayıftı. Bu kişiler zayıftı. Çok çok eksiklikleri vardı ama bu kişiler hizmet konusunda istekliydiler. Rab onların zayıflığını gördü ama ikinci olarak onların isteğini de gördü. Biz zayıfız, Rab görüyor ama Rab bizdeki isteği de görsün. Hizmet etme aşkını görsün. Alevini görsün. Var mı o alev bizde? Hizmet etme alevi var mı? Yanıyor mu? Ben bu topluluk için her şey yapmaya hazırım. Kim diyebilir bunu? Sen de diyebilirsin. Rab diyebilir ama Rab bizden duymak istiyor. Şunu diyebilmesin. Ben ait olduğum toplulukta her şey yapmaya hazırım. Rab beni hangi oranda kullanmak istiyorsa ben hazırım. İşte Rab. İşte ben dedi. İşte ben. Yani hazır olduğumuzu açıkça söylemeliyiz değerli kardeşler. Ondan sonra Tanrı ne yaptı? Bu sadakat karşısında onların önüne kimsenin kapayamayacağı kapıları ardına kadar açtı. Hamdolsun. Kimsenin kapayamayacağı kapı neyi simgeliyordu? Şimdi bakın, hani biz bir yere ziyarete gidiyoruz da birisi kapıyı açıyor, buyur ediyor içeri, değil mi? İçeriye girdiğimizde bizi neler beklediği belli mi? Belli değil. Ama bir şeyler bekliyor. Değil mi? Ya birine orada sohbette yardımcı oluyoruz, ya ne bileyim orada bir hizmetimin parçası oluyoruz. Bir şekilde Tanrı bizi orada kullanıyor. Doğru mu? Demek ki şunu söyleyebiliriz. Açık kapının simgesi hizmet demek. Demek ki Rab açık bir kapı koymakla önlerine onları hizmete gönderiyordu. Hizmet etmeye, birçok olanaklarla dolu hizmete onları gönderiyordu. Şimdi bu konuyu desteklemek açısından iki ayet okuyacağım size. İki ayet, yani bu açık kapı hizmeti ifade ettiğini söylemek için. İki ayet okuyacağım. Bir kardeş lütfen hızlı bir şekilde bulsun. Korintoslar 1. mektubu 16. bölüm. 1. Korintoslar 16. bölüm 8 ve 9. Bunu bilen sen bul. Vakkas abi de bize Koloselilere yazılan mektubun 4. bölümünü açsın. Koloseliler 4 ayet 2 ve 3. Koloseliler 4 ayet 2 ve 3. 1. Korintoslar 16, 8 ve 9. Ne diyor Bülent? 16, 8 ve 9 1. Korintoslar.
Ama Pentekost gününe dek Efes'te kalacağım.
Evet.
Çünkü büyük ve etkili işler yapmam için burada bana bir kapı açıldı.
Ha. Bakın. Burada kal. Burası buraya kadar. Burada çok önemli. Pentekost gününe Efes'te kalacağım dedi. Kalması gerekiyordu. Neden? Çünkü burada büyük ve etkili işler yapmak için bana bir kapı açıldı. Ne demektir bu? Bana bir kapı açıldı. Yani bana bir imkan sunuldu. Hizmet etmek için bana 4. bölüm. Bana bir kapı açıldı. Yani hizmet etmek için bir olanak sağlandı bana. Bir olanak verildi Tanrı tarafından. Kapı açıldı. Bu anlamda. Koloseliler 4. bölüm 2 ve 3. ayete bakın. Bizim için dua edin ki diyor Tanrı, sözünü yaymamız ve uğruna hapsedildiği Mesih sırrını açıklamamız için bize bir kapı açsın. Duydunuz mu? Bakın ne diyor? Bizim için dua edin ki Tanrı, sözünü yaymamız ve uğruna hapsedildiği Mesih uğruna açıklamamız için bize bir kapı açsın. Bir olanak sağlasın. Yani hizmet edebilelim. Demek ki açık kapı sözün yayılması için bir imkandı. Rab bütün o sadakata sonucunda onlara bir kapı açtı. Hizmet kapısı. Değerli kardeşler, eğer sadık kalırsak Rab kendi üzerine düşeni yapacaktır. Gerekli olan hizmet kapısını ardına kadar açacaktır. Ve son bir düşünceyle sizi noktalamak istiyorum. Şimdi topluluk konumunu küçümsemedi, küçük olmasına rağmen. Bütün imkansızlığına rağmen Rabbin ellerine teslim olmayı bildi ve hizmetini sürdürdü. Ben birazcık araştırdım. Biliyor musunuz? 7 kilise topluluğu var. Vahiy 2 ve 3. bölümlerde anlatılan. Bu 7 kilise topluluğundan en fazla uzun ömürlü kim biliyor musunuz? Filadelfya topluluğu. 13. yüzyıla kadar sürmüş bu topluluk. En uzun ömrü olan topluluk buydu. Bizans döneminde bile hizmette bulunduğunu söylüyorlar bu topluluğun. Bizans döneminde. Gördüğünüz sadakati görebiliyor musunuz? Sadakatin sonucu Rab onlarla beraberdi. O topluluğun varlığını sürdürdü. İstiyor musun sen bu topluluk devam etsin? İstiyor musun? O zaman üzerine düşeni yap. Ne diye, o kadar dolu ki Sami, yani
mutfak kapıları hep açık.
Mutfak kapıları açık bak. mesaj verdi bize. Hasan abi kendini atıyor ya, ben hep Hasan abiye bakarak bazen konuşuyorum ama gerçekten ne demektir mutfak kapısı açık? Demek ki hizmet alanı var, hizmet edilecek yerler var, o anlamda söylüyorum. Anladım senin mesajını Sami. Bir düşünce, hatırlayın buna çok güzel uyan bir şey. Hani eldeki yetersizlik Tanrı'ya teslim edildiği zaman neler oluyor? İsa Mesih 5000 kişiyi doyurmuştu değil mi?
Evet.
Doğru mu? Doğru. 5000 kişi diyor ama eğer kadınları sayarsan, çocukları sayarsan belki 15000 kişiydi. İsa Mesih 15000 kişiye yakın kişiyi doyurdu. Orada benim dikkatimi çeken çok önemli bir şey var. İsa çok enteresan bir ifade kullandı. 6. bölümde, Yuhanna 6. bölüme bakın. Oraya bakın. Orada bir şey fark edecek misiniz? Çok ilginç bir şey kullandı. 6. bölüm, Yuhanna 6. bölümde. Bak şimdi, bakınız 5. ayete, sonlarına doğru. Ne diyor? Bunları doyurmak için nereden ekmek alalım? İsa'nın sorduğu soru bu. Büyük bir kalabalık var ve onları doyurmak için ekmek lazım, gıda lazım. Demek ki bedensel gıda önemli, değil mi? İsa Mesih için de önemliydi. Ama burada bir ifade var. Şöyle bir şey var mı burada? Bunları dikkat edin, doyurmak için yeterli ekmeği nereden alalım? Yeterli sözü var mı burada? Bu çok önemli. Yeterli ifadesini burada İsa'nın kullanmaması bence çok ama çok çok önemli. Bu ne demektir? Yeterli sözü yok burada.
Yani bir ekmekten
daha iyi. Demek ki Tanrı bizim yeterliliğimize bakmıyor. Yeterli misin, değil misin? Miktar yeterli mi, değil mi? Hiç önemli değil. Demek ki şu nokta çok önemli. Şu anda ne var senin elinde? O yeter. Ne var sende? Bir çocuk getirdiler değil mi? Bir çocuk buldular. Doğru mu? Ne vardı o çocuğun elinde? Çocuğun sepetin elinde ne vardı? 5 parça somun, 2 tane balık vardı. Doğru mu? 5 parça ekmek, 2 parça balık var çocuğun elinde. Peki, düşünüyorum acaba 15 bin kişinin içerisinde sadece ekmeği olan, balığı olan o çocuk muydu? Ben sanmıyorum. Hiç sanmıyorum. Eminim ki o kişilerin içerisinde de mutlaka ve mutlaka ellerinde ama 2 parça ekmek, ama 1 parça ekmek, ama 10 parça ekmek. Ama 3. Onlar ilgileniyorlar kardeşim. Kaç parça olduğu o kadar önemli değil. Şimdi 2 parça olabilir, 1 parça olabilir, 10 parça olabilir, 15 parça olabilir. Tamam mı? O miktar o kişilerin gözünde nasıl göründü? Demek ki eğer onlar şöyle düşündüler. Tamam, benim elimde 10 parça ekmek var ama bu kalabalık 15 bin yetmez ya dediler. Sessiz kaldılar. Ama o çocuk o miktar yetersiz olduğunu gösteriyor zaten. İnsanın ne kadar yetersiz olduğunu gösteriyor bize, o miktarın az olduğu. Aldı götürdü, Rabbinin eline teslim aldı. Sonuç ne oldu? Herkes doydu. Arta kalan da 12 sepetti. 12 sepet dolusu da geriye ekmek kaldı sevgili kardeşler. Artık kaldı. Ben bilmiyorum. Sizin sepetinizin içinde ne var bilmiyorum. Ne kadar ekmek var bilmiyorum. Belki düşünebilirsin. Ya Recep kardeş, benim elimdeki somun yetmez. Benim elimdeki balık, et yetmez. benim elimdeki meyve yetmez diyebilirsin. Bu meyve ne olabilir? Bu ekmek ne olabilir? Zamanın olabilir. Ya da gücün olabilir. Ya da senin yeteneğin, yeteneklerin olabilir. Sen yeteneğine bakıyorsun, yetmez. Gücüne bakıyorsun, yetmez. Başka şeylerine bakıyorsun, armağanlarına bakıyorsun, zamanına bakıyorsun, yetmez, zamanım yok diyorsun. Bu zamanım yetmez. Ama Rabbine teslim ettiğin zaman, bu yönde teşvik ediyorum. Elinde olanla başla. Elinde olanla başla, yetmez deme. Değerli kardeşler, ben o zaman diyorum ki, sizin hayatınızda, aile yaşamınızda, yaşamınızın her alanında farkı göreceksiniz. Eğer siz bunu yapın, yetersizliği Tanrı'nın ellerine teslim edin, farkı o zaman göreceksiniz. Bakın, son motor Teresa'yı tanıyan var mı? Tanımayan var mı? Teresa adında bir yaşlı bir kadın. Öldü artık, rahmetli oldu. Nobel Barış'ı aldı, doğru. Neden biliyor musun? Bu kadın çok alanlarda hizmet etti ve birçok alanda da başarılı olamadı. Ve bir ülkenin, yanılmıyorsam bir senatör, bir bakan ona sordu, ya sendeki bu güç nereden geliyor? Yani sen yapıyorsun ama istediğin başarı yok. Onun sözü o kadar beni duygulandırıyor ki, ne dedi biliyor musunuz? Şöyle diyor Teresa: Tanrı beni başarılı olmaya çağırmadı. Sadık olmaya çağırdı. Bu hepimiz için ders olsun. Bu 2008 yılında Rab bizden başarı beklemiyor. Evet. Evet. Tanrı bizden başarı beklemiyor. Ama Tanrı bizden bir tek şey bekliyor. Hizmet, sadık olmayı bekliyor. Ben diyorum ki 2008 yılına girerken, girdik ya, bu 2008 yılı boyunca Rab bize sadık olmak ne demek, onu öğretsin. Biz 2008 yılında bunu Rab'be gösterelim. Sadık olmak ne demek? Sadık olmak ne demek? Başarılı olmayı bırakın. Ama sadık olmaya yönelin. Sonucu hepimiz göreceğiz. Sadık olalım yeter. Bir dua edelim. Bir 20-30 saniyelik duruştan sonra yüreklerimizi eğelim. Bu sözler benim için ne anlam ifade ediyor? Düşünelim ve Sami de duayla kapatsın.